Ayrım 15. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Lagerlöf. Sayfa 145. Kargaların kaçırdığı. Çarşamba 13 Nisan. Yaban kazları Doğu Gotya'ya doğru yola düzülmeden önce biraz karınlarını doyurabilmek için şafakla uyanmışlardı. Üstünde geceledikleri küçük ada dar ve çıplaktı. Ama onu kuşatan suda onları doyurmaya yetecek kadar bitki vardı. Yalnız oğlanın talihi iyi gitmedi. Boşuna arandı, durdu, yiyecek bir şey bulamadı. Aç, sabahın soğuğuyla tir tir titreyerek etrafına bakınıyordu. Derken adanın karşısındaki burunda ağaçların üstünde oynayan iki sincap gördü. Sincapların kışlık yiyeceklerini henüz bitirmemiş olacaklarını düşünerek beyaz kazdan kendisini karşıya geçirmesini rica etti. Gidip onlardan iki fındık isteyecekti. Beyaz kaz onun isteğini hemen yerine getirdi. Fakat talihe bakın, sincaplar öylesine oyuna dalmışlardı ki, Nils'in sözlerine kulak bile asmadılar. Ağaçtan ağaca sıçrayıp, ormanın içlerine daldılar. Nils de peşlerinden. Kıyıda kalan erkek kazı, çarçabuk gözden kaybetti. Parmak çocuk, çenesine gelen beyaz kır lalelerinin arasından zorlukla ilerliyordu. Ansızın birinin onu sırtından kavradığını hissetti. Havaya kaldırmaya çalışıyordu. Döndü ve bir karga gördü. Karga onu gömleğinin yakasından kavramıştı. Nils çırpındı. Fakat ikinci bir karga daha yetişerek çoraplarının birinden çekti ve Nils'i yere düşürdü. Eğer Nils Holgersson hemen imdat isteseydi, beyaz kaz şüphesiz onu kargaların elinden kurtarabilirdi. Fakat çocuk tek başına da iki karganın hakkından gelebileceğini sanıyordu. Buna gücü yeterdi. Tekmeler attı, vurdu ama kargalar avlarını bırakmadılar ve onunla birlikte havalanmayı başardılar. Öylesine gözü kara davranıyorlardı ki, zavallı Nils'in başı bir ağaca çarptı. Bu darbenin etkisiyle gözü karardı, kendisini kaybetti. Kendine geldiğinde yeryüzünden çok yükseklerdeydi. Önce ne bulunduğu yeri, ne de başına gelenleri hatırlayabildi. Altında yeşil ve boz renklerle dokunmuş, kocaman, halı gibi bir şey uzanıyor. Bunun üzerinde yer yer yırtıklar, delikler görünüyordu. Yırtık ve deliklerin altında da boydan boya ışıltılı bir cam parlıyordu. Sanki halı bir aynanın üstüne serilmişti. Sonra güneşin yükseldiğini gördü. O vakit halının altındaki ayna deliklerden sarı ve kırmızı kıvılcımlar saçmaya başladı. Muhteşem bir şeydi bu. Tam o an kargalar alçaldı. Nils de büyük halının orman kaplı toprak, deliklerle yırtıkların da göl ve bataklıklar olduğunu anladı. Kafasında bir soru vardı. Neden beyaz kazın sırtında değildi? Niçin etrafında bir yığın karga uçuyordu? Hem neden böyle hurdahaş edercesine onu sarsıp sallıyorlardı? Birdenbire bulup çıkardı. Evet, kargalar kendisini kaçırmıştı. Beyaz kaz kendisini kıyıda bekliyordu. Kazlar bugün Doğu Gotya'ya doğru yola çıkacaklardı. Ona gelince güneybatıya doğru sürükleniyordu. Güneş arkasında kalmıştı. Kargalar Nils'in yalvarıp yakarmalarını aldırış etmedi. Bütün hızlarıyla dosdoğru uçuyorlardı. Birden işlerinden biri kanatlarıyla havayı sert sert döverek komut verdi. derhal bir çam ormanına inip birbirine geçmiş dalların arasına daldılar. Ve Nils'i yere sık yapraklı bir ağacın altına bıraktılar. Bir doğan bile onu orada bulamazdı. 50 karga gagalarını kaldırıp çocuğun çevresine aldılar. Nils onlara, artık sanırım beni niye kaçırdığınızı söylersiniz, dedi. Daha sözünü bitirmeden iri bir karga fırladı.
Sesini kes, yoksa gözlerini oyarım,
diye çınlattı etrafı. Nils susmak zorunda kaldı. Yoksa karga dediğini yapmaya niyetli görünüyordu. Onun için o kargalara, kargalar da ona gözlerini dikip öylece durdular. Nils baktıkça kargalardan daha fazla nefret etmeye başladı. Tüyden elbiseleri toz toprak içinde pimpisti. Ayaklarıyla tırnakları kurumuş çamur içindeydi. Gagalarının kenarlarında yemek artıkları vardı. Bunlar yaban kazlarından çok farklı kuşlardı. Nils'e haydutlara, yol kesenlere benzeyen, zalim, aç gözlü, katı yürekli, gözü pek varlıklar gibi geldi hepsi. Bir haydut çetesinin eline düştüm, dedi. Bu aralık yukarılardan yaban kazlarının seslerini duydu.
Neredesin? Neredesin? Ben buradayım. Ben buradayım.
Nils, yol arkadaşlarının kendisini anladıklarını anladı. Ama cevap vermesine meydan yoktu. Sürünün başı gibi duran iri karga, boyuna kulağına fısıldıyordu.
Ağzını açarsan gözlerini oyarım.
Çocuk çaresiz sustu. Yaban kazları onun bu kadar yakında olduğunu bilemezlerdi. 2-3 kere seslendiler, sonunda çekip gittiler. Çocuk kendi kendine, Nils Holgersson, dedi. Şimdi başının çaresine kendin bakacaksın. Başka yolu kalmadı. Şu bir iki haftalık yaban hayatında öğrendiğin bazı şeyleri göstermenin tam sırası. Bir müddet sonra Nils, hallerinden kargaların yola çıkacaklarını anladı. Niyetlerinin onu, gene biri gömleğinin yakasından, biri de çorabının tekinden tutarak taşımak olduğunu anlayınca haykırdı. İçinizde beni sırtında taşıyacak kimse yok mu? O kadar güçsüz müsünüz? Şimdiye kadar ite kaka canımı çıkardınız. Biraz da sırtta gideyim. Kendimi yere filan atmam, söz veriyorum. Kargabaşı,
senin rahatını düşüneceğimizi sanıyorsan aldanıyorsun, dedi.
Fakat bu sırada tüyleri diken diken, kanatları ağarmış, İri bir karga sürüden çıkıp,
"Parmak çocuğa helal gelmemesi hepimizin hayırına değil mi Bora?"
dedi.
"Bırak, ben onu sırtımda taşımayı deneyeyim." "Sen istedikten sonra benim canıma minnet, şapşala ki," dedi Bora. "Fakat düşürme, ha?"
Bu da kârdı. Nils sevindi. Kargalar kaçırdı diye cesaretimi kaybetmenin gereği yok, dedi içinden. Bak nasıl başa çıkacağım bu musibetlerle. Kargalar boyuna aynı yöne, güneybatıya uçuyorlardı. Güzel, sakin, güneşli bir sabahtı. Her yanda kuşlar düğün şarkıları söylüyorlardı. Yüksek, loş bir ormanda, kara tavuk bir çamın tepesine konmuş, kanatlarını sarkıtıp, boynunu şişirerek ıslık çalıyordu.
Ne güzelsin, ne güzel, kimse boy ölçüşemez seninle, ne kadar güzelsin.
Böyle sürdürüp gidiyordu şarkısını. Nils geçerken, İki üç defa şarkıyı duydu. Ellerini boru gibi yapıp ağzına koydu.
İşittik
diye seslendi.
İşittik. Şişinip durma.
Kara tavuk da
kim o? Kim?
Diye bağırdı. Oğlan
kargaların çaldığı
dedi.
Kargaların kaldırdığı seninle alay eden.
Karga başı hemen ona döndü.
Gözlerini oyarım parmak çocuk.
Nils içinden merak etme. Senden korkmadığımı göstereceğim sana. Gitgide ülkenin içlerine dalıyorlardı. Her yanda ormanlar ve göller vardı. Küçük bir kayın korusunda dişi bir yaban güvercini çıplak bir dala konmuştu. Önünde de bir erkek güvercin duruyordu. Erkek güvercin tüylerini kabartıyor, boynunu dalgalandırıyor, eğilip doğruluyordu. Boğazının tüyleri dallara sürünürken hışırdıyordu.
Sen sen sen sen sen sen
diye ötüyordu.
Sensin en güzeli ormanın. Kimse boy ölçüşemez güzellikle seninle.
Yukarıdan boşluktan geçen Nils bağırmadan edemedi.
Duy da inanma! Duy da inanma!
Erkek güvercin kimin seslendiğini görmeye çalışarak
kim bana kara çalan
diye öttü.
Kargaların kaptığı
diye cevap verdi çocuk.
Kargaların kaptığı sana kara çalan.
Bora yine sert sert Nils'e baktı ve susmasını buyurdu. Fakat Şapşalaki lafa karıştı.
Bırak söylesin,
dedi.
Küçük kuşlar bizleri, yani kargaları, incelmiş ve şakacı olmuş sanırlar. Fena mı?
O kadar aptal değildir onlar,
dedi Bora. Fakat fikir herhalde onun da hoşuna gitmiş olacak ki bir daha çocuğu paylamadı. Daha çok ormanlarla koruların üstünden uçuyorlardı. Bazen de köylerin, kiliselerin ve bir korunun kıyısına girmiş küçük evlerin üstünden geçiyorlardı. Güzel ve eski bir malikane gördüler. Arkası ormana, önü göle bakan çiftlik binası kırmızıya boyanmıştı. Çatısı süslüydü. Avlusunu büyük akça ağaçlar çeviriyordu. Bahçesi frenk üzümleriyle doluydu. Bir sığırcık kuşu çatıdaki fırıldağın ta tepesine konmuş, bir armudun dalında kuluçkuya yatan dişisi sesini tam duysun diye var gücüyle ötüyordu.
Ne güzel, mini mini yumurtalarımız var. Tam 4 tane güzel, küçük, yuvarlacık yumurtalarımız var. Yuvamız güzelin güzeli yumurtalarla dolu.
Kargalar geçerken sığırcık belki bininci defa şarkısını tekrar ediyordu. Nils ellerini boru gibi yapıp ağzına götürerek
"Onları saksağın kapacak! Onları saksağın kapacak!"
diye bağırdı. Sığırcık kanatlarını telaşla çırparak sordu.
"Beni korkutmak isteyen kim?"
Çocuk,
"Kargaların kaçırdığı!"
diye cevap verdi.
"Kargaların kaçırdığı seni korkutmak isteyen!"
Bu sefer karga başı onu susturmaya yeltenmedi. Tam tersine, hem o hem bütün sürü keyiften gaklıyorlardı. Öylesine hoşlanmışlardı ki. Kargalar ülkenin içine doğru sokuldukça, göller daha büyüyor, ada ve burunları çoğalıyordu. Bir kumsalda erkek ördek dişisine,
"Sana ölünceye kadar bağlı kalacağım. Sana ölünceye kadar bağlı kalacağım."
diye yeminler ediyordu.
Daha yaz bitmeden bozarsın yeminini, diye bağırdı Nils geçerken.
Sen de kimsin,
diye sordu ördek.
Kargaların tutsağıdır benim adım. Kargaların tutsağı,
diye karşılık verdi çocuk. Öğleye doğru kargalar karınlarını doyurmak için bir otluğa indiler. Kimse oğlana bir şey vermeyi düşünmedi. Birden Şapşalaki sürü başına yaklaştı ve üzerinde 2-3 kırmızı yemişi kalmış bir yaban gülünü ona sundu.
Bunu sana getirdim Bora,
dedi. Bora karşısındakini horlayarak sordu.
Kurumuş bayat taneleri yer miyim sanıyorsun,
dedi. Bozulan Şapşalaki dalı yere atarken, hoşuna gider sanmıştım, dedi. Dal Nils'in tam önüne düştü. Oğlan hemen onu kaptı, karnını doyurdu. Kargalar yeteri kadar doyunca gevezeliğe başladılar. İçlerinden biri,
''Ne düşünüyorsun Bora?''
dedi.
''Bugün ağzından laf dirhemle çıkıyor.'' ''Vaktiyle bu havariyede yaşayan bir tavuğu düşünüyorum. Bu tavuk hanımını çok severdi ve onun hoşuna gitsin diye ambarın döşemesi altına bir kucak yumurta yumurtlayıp kuluçkaya yatmıştı. Bayan, tavuğun görünmemesine şaşıyordu tabii. Boş yere onu aradı durdu. Söyle bakalım uzun gaga, tavukla yumurtaları kim buldu dersin?
Bilmesi güç değil, sen Bora Hazretleri. Hem benim de size anlatacak bir hikayem var. Hayli de benziyor seninkine. Şu Hinraydi'deki köy papazının iri kara kedisini bilmem hatırlar mısınız? Yeni doğmuş yavrularını elinden alıp suya attıkları için sahiplerinden hoşnut değildi. Bir seferinde yavrularını saklamayı becerebildi. Bulduğu yer kırda bir ot yığınıydı. Yavrularını çok seviyordu. Ama bu işe sanırım ondan da fazla sevinen ben oldum.
Bütün kargaların anlatacak hikayeleri vardı. Yerlerinde duramıyor, birbirlerinin ağzından lafı kapıyorlardı. Biri,
''Yumurta ve küçük yavru çalmak pek de övünülecek bir şey değil. Ben bir defasında hemen hemen büyümüş bir tavşan yavrusunu avladım. Çalıdan çalıya kovalamış durmuştum onu.''
Bir başka karga arkadaşının sözünü kesti.
''Tavuklarla kedileri kudurtmak hoştur.''
dedi.
Ama bir karganın bir insanı huylandırabilmesi daha da zevklidir. Ben bir defa bir gümüş kaşık çalmıştım da.
Nils laflarını kesti. Anlatılanlardan tiksinmiş, kafası da yeterince şişmişti.
Kesin sesinizi, kargalar!
Diye haykırdı.
Utanmak nedir bilmez misiniz siz?
3 hafta boyunca yaban kazlarının arasında yaşadım. Ne kötü bir iş yaptıklarını gördüm, ne de kötü bir söz çıktı ağızlarından. Sonra Bora'ya döndü.
Yağmaya, cana kıymaya izin verdiğinize bakılırsa, kötü bir sürü başı olmalısınız,
dedi.
Hem siz bu yaşamanızı değiştirmeye bakın. Yoksa şunu söyleyeyim ki, size kötülüklerinizden gına getiren insanlar, hepinizin kökünü kazımak için ellerinden geleni artlarına komazlar. Bilesiniz.
Bora ile arkadaşları bu sözlere öylesine köpürdüler ki, az kalsın çocuğun üzerine atılıp onu parça parça edeceklerdi. Fakat Şapşalaki gülerek ve gaklayarak sürü başının önüne dikildi. Korkuya kapılmış gibi,
''Aman, aman, aman, aman, aman!''
diye haykırdı.
''Yapmayın! İşimizi görmeden parmak çocuğu öldürürseniz sonra kasırga ne der?''
''Kadınlardan ancak senin gibiler korkar.
diye cevap verdi Bora. Ama çocuğu da rahat bıraktı. Biraz sonra kargalar yola düzüldü. Şimdiye kadar Nice Smaland öyle söylendiği gibi boş ve yoksul bir ülke olarak görünmemişti. Gerçi bir sürü yeri dağlık ve ormanlıktı. Ama ırmaklarla göllerin etrafında sürülmüş tarlalar da vardı. Daha önce geçtiği yerlerin ıssız bir görünümü de yoktu. Fakat şimdi köylerle evler gittikçe azalıyordu. Daha sonra bataklıklarla kıraç topraklardan, fundalıklardan ve ardış kaplı tepelerden gayrısı görünmez oldu. Kargalar büyük fundalığa vardıklarında, gerçi güneş batmıştı ama ortalık daha aydınlıktı. Bora her şeyin yolunda gittiğine haber vermek için kargalardan birini önce çıkardı. Haberi alan kasırgayla yüzlerce karga uçarak parmak çocuğu karşılamaya geldiler. İki sürünün sağır edici kaklamaları arasında Şapşalaki Nilis'e dönüp alçak sesle "Yolculuk sırasında öyle şen ve korkusuz davrandın ki seni sevmeye başladım." diye fısıldadı. "Onun için sana bir öğüt vereceğim. Yere iner inmez senden, belki de sana kolay gelecek bir işi yapmanı isteyecekler. Sakın yapayım deme." Birkaç dakika sonra Şapşalaki Nils'i büyük bir çukurun dibine indirdi. Oğlan yorgunluktan bitmiş gibi kendini yere bıraktı. Çevresinde yüzlerce karga uçuşuyor, hava sanki fırtına çıkmış gibi uğulduyordu. Ama Nils başını kaldırmadı.
"Parmak çocuk," dedi Bora. "Kalk bakalım. Bize sana hiç de zor gelmeyecek bir yardımda bulunacaksın."
Nils gene oralı olmadı. Uyur gibiydi. Bunun üzerine Bora onu kolundan yakaladı ve kumda sürükleye sürükleye çukurun ortasında duran eski çömleğin yanına getirdi.
"Parmak çocuk," dedi. "Kalk da şu çömleği aç bakalım."
"Bırakın da uyuyayım," diye karşılık verdi çocuk. "Bu akşam hiçbir şey yapamayacak kadar yorgunum. Sabah ola hayrola." Fakat Bora onu sarsarak,
"Çömleği aç diyorum sana,"
diye haykırdı. Nils doğruldu ve çömleği evirdi, çevirdi. "Benim gibi çelimsiz bir çocuk mu bu çömleği açacak? Baksanıza çömlek benden büyük." Bora bir daha üsteledi.
"Canından bezmedinse aç diyorum sana şunu,"
diye buyurdu. Çocuk yerinden kalktı, yalpalıya yalpalıya çömleğe yaklaştı, eliyle kapağını yokladı, sonra kollarını iki yana bıraktı.
"Bakın,"
dedi.
"Ben aslında o kadar güçsüz değilimdir. Yarına kadar uyumama izin verin. Bu işin üstesinden muhakkak gelirim."
Fakat Bora'nın sabrı yoktu. Oğlanın üstüne yürüdü ve bacağını gagaladı. Bir karganın böyle bir davranışıyla karşılaşmak, bu kadarı da fazlaydı artık. Oğlan birdenbire fırladı, birkaç adım geri sıçradı, çakısını çıkararak ileriye doğru uzattı.
"Kolla kendini!"
diye bağırdı Bora'ya. Bora'nın kızgınlıktan gözü dönmüştü. Bıçağı falan gördüğü yoktu, saldırdı. Gözüne gelen bıçak ta beynine kadar saplandı. Ne silahını hızla geri çektiyse de olan olmuştu. Bora bir iki kere kanat çırptı ve öldü. Kargalar,
"Bora öldü, Bora öldü, yabancı sürü başımızı öldürdü,"
diye yaygarayı bastılar. Bunu korkunç bir gürültü takip etti. Kimi hıçkırıyor, kimi de çığlıklar atıyordu. Hepsi birden uçuşarak Nils'e saldırdılar. Şapşalaki baştaydı. Fakat her zamanki gibi sakar ve beceriksizdi. Nils'in tepesinde kanat çırpıp uçuyor, ötekilerin yaklaşıp onu gagalarıyla tepelemelerine bir türlü imkan bırakmıyordu. Nils pabucun pahalı olduğunu anladı. Ve sığınacak bir yer bulmak için umutsuzca çevresine bakındı. Birden gözü çömleğe iliştiğinde, kargaların elinden kurtulmaktan umudunu neredeyse kesmişti. Hızla çömleğin kapağını kavradı. Kaldırdı, korunmak için başını eğip içine daldı. Fakat iyi bir sığınak değildi çömleğin içi. Ağzına kadar küçük gümüş paralarla doluydu. İçine girmeye imkan yoktu. Nils eğildi ve paraları dışarı fırlatmaya başladı. Kargalar yoğun bir sürü halinde çevresini sarmıştı. Ama Nils gümüş sikkeleri etrafa saçmaya başlayınca o müthiş öç isteği akıllarından çıktı, parayı kapışma derdine düştüler. Nils paraları avuç avuç saçıyordu. Bütün kargalar kasırgada işlerinde olmak üzere sikkeleri kapışmak için çırpınıyorlardı. Bir karga gagasına bir para geçirdi mi, servetini saklamak için çarçabuk uçarak yola koyuluyordu. Nils bütün paraları savurduktan sonra başını kaldırmaya cesaret edebildi. Çukurda yalnız bir karga kalmıştı. O da ağarmış kanadıyla şapşalakiydi. ''Bana düşünemeyeceğim kadar büyük bir hizmette bulundun, parmak çocuk.'' dedi. Sesi tamamen değişmişti. Sonra da ''Ben de senin canını kurtaracağım.'' diye sözünün gerisini getirdi. ''Hadi sırtıma atla. Seni bu geceyi güvenlik içinde geçireceğin bir yere götüreyim. Yarın da yaban kazlarını bulmanın bir yoluna bakarız.'' Kulübe. Perşembe 14 Nisan. Ertesi sabah uyandığında oğlan kendini bir yatakta buldu. Dört duvar arasında bir çatının altında olduğunu görünce önce evdeyim sandı. Acaba annem kahvemi hemen getirir mi ki diye mırıldandı. Sonra birden akşam beyaz tüylü Şapşalaki'nin getirdiği sahipsiz evde bulunduğunu hatırladı. Hala o kadar yorgundu ki, gelip onu bulacağını vaat eden Şapşalaki dönünceye kadar, şöyle biraz daha yatakta keyif etmenin hiç de fena olmayacağını düşündü. Karyolanın önünde pamuklu kumaştan damalı perdeler asılıydı. Nils onları aralayıp odaya bir göz gezdirdi. Daha ilk bakışta şimdiye kadar hiç bu biçimde yapılmış bir ev görmediğini anladı. Duvarlar üst üste konmuş kalaslardan meydana geliyor, onların bittiği yerden çatı başlıyordu. Evde tavan filan yoktu. Dam tepesine kadar meydandaydı. Evin bütünü öylesine küçüktü ki, İnsanlardan çok, kendi gibi varlıklar için yapılmışa benziyordu. Yalnız ocakla fırın büyük, hem de Nils'in şimdiye kadar gördüklerinin hepsinden büyüktü. Kulübede ev eşyası hemen hemen yok gibiydi. Bir köşeden öbür köşeye uzanan sedirle, pencerenin altında duvara bitişik masa. Hepsi bu. Ha, bir de o gece yattığı yatak ve canlı renklere boyanmış bir gömme dolap vardı. Nils ev sahibinin kim olduğunu ve evini bırakıp neden gittiğini sordu kendi kendine. Görünüşe bakılırsa evde oturanlar geri dönme niyetiyle çıkıp gitmişe benziyordu. Tencere ve cezve ocakta kalmıştı. Köşeye kesilmiş odunlar konmuştu. Bir başka köşede fırın demiriyle küreği dayalı duruyordu. İplik çıkrığı sedirinin üzerine bırakılmıştı. Pencerenin üstündeki rafta keten ve kıtık tomarları, birkaç yumak yün, bir şamdan ve bir kibrit kutusu vardı. Evet, adamlar hiç şüphesiz geri dönme niyetindeydiler. Yatağı bile toplamamışlardı. Duvarlarda çepeçevre, enli şeritler halinde, üstünde Gaspard, Melehor ve Baltazar'ın atlı resimlerinin işlendiği örtüler vardı. Bu üçlü topluluk resmi tekrarlana tekrarlana şeritleri sonuna kadar kaplıyordu. Böylece süvarilerimiz odanın duvarlarında at koşturuyor, hatta çatı kirişlerine doğru tırmanıyorlardı. Fakat Nis birdenbire yukarıda bir şey fark ederek yataktan fırladı. Bunlar kirişler arasına uzatılmış, bir değneğe geçirilmiş, birkaç sade çörekti. Gerçi iyice bayatlayıp küflenmişlerdi. Ama ne de olsa ekmek ekmekti. Nils fırın demiriyle vura vura bir iki tanesini düşürebildi. Nils çörekleri yalnız yemekle kalmadı, torbasına da doldurdu. Kuru ekmeğin bu kadar lezzetli oluşu inanılmaz şeydi. Çocuk işine yarayacak daha başka öteberi var mı diye bakındı. Madem ki sahipleri yok, bana lazım olanları alabilirim, dedi kendi kendine. Fakat alacak pek bir şey bulamıyordu. Evde olanların çoğu götürülemeyecek kadar büyük ve ağır şeylerdi. Birkaç kibrit aldı, hepsi o kadar. Masaya tırmandı. Oradan da perdeye asılarak pencerenin üstündeki rafa çıktı. Kibritleri torbasına koyarken ak tüylü karga pencereden girdi. Masaya konarken işte buradayım dedi. Daha erken gelemedim. Çünkü bugün Bora'nın yerine yeni sürü başı seçildi. Kim seçildi diye sordu Nils. Bereki kurumlu kurumlu süzülerek hırsızlığa ve haydutluğa izin vermeyecek biri, dedi. Şimdiye kadar kendisine Şapşalaki denen Aktüy Garm seçildi. Nils onu kutlarken, yerinde bir seçim, dedi. Bu sırada oğlan, pencerenin altında, kulağına hiç de yabancı gelmeyen bir ses işitti.
Burada mı?
Diye soruyordu Tilki Smayr.
Evet, saklandığı yer burası.
Karşılığını verdi bir karga sesi.
Parmak çocuk, koru kendini!
Diye seslendi Garm.
Kasırga orada. Seni paralamak isteyen tilkiyle birlikte pencerede.
Gerçekten de Smayr pencereden atlayıp içeri daldı. Aktüy Garm kaçacak zaman bulamamıştı. Smayr hemen onu boğazladı. Sonra yere atladı ve çocuğu bulmak için çevresine bakındı. Nils bir kıtık tomarının ardına saklanmaya çalıştıysa da tilki daha önce onu görmüştü. Üstüne atlamak için davrandı. Ev öylesine alçak ve dardı ki Nils tilkinin kendisini yakalamakta pek güçlük çekmeyeceğini kavradı. Ama tamamen savunması sayılmazdı. Çabucak bir kibrit yakıp kıtığa yaklaştırdı. Bir anda tutuşan tomarı tilkinin üstüne attı. Dehşete kapılan Smayr kendi kulübenin dışına zor attı. Ne yazık ki Nils bir tehlikeden kurtulayım derken bir başkasına yakalanmıştı. Alev alan kıtık karyolanın eteklerini tutuşturmuştu. Nils yere atladı. Yangını söndürmeye çalıştı. Ama çok geçmeden alev perdeyi sarmıştı bile. Kulübe dumanla doldu. Dışarıda pencerenin altında bekleyen tilki Smire da durumun farkındaydı.
"Haydi bakalım parmak çocuk!"
diye haykırdı.
"Ölümlerden ölüm beğen! İçeride kebap olmak mı istersin, yoksa çıkıp benim yanıma gelmek mi? Seni yemek daha çok hoşuma gider ama başka türlü öldün diye de üzülmem doğrusu."
Nils de tilkinin dileğinin yerine geleceğine inanmaya başlamıştı artık. Çünkü alev korkunç bir hızla yayılıyordu. Yatak çoktan alev almıştı. Şimdi yangın duvarlardaki resimli örtüler boyunca bir süvariden öbürüne atlıyordu. Nils tam ocağa tırmandığında birden kapının kilidinde bir anahtarın yavaşça döndüğünü duydu. Demek ev sahipleri geri gelmişti. Şu tehlikeli durumda böyle bir şeye korkmak bir yana, adam akıllı sevindi. Hemen kapıya doğru atıldı. O eşiğe varmıştı ki kapı açıldı, iki çocuk göründü. Nils kim olduklarına bakmakla vakit kaybetmeden dışarı fırladı. Uzaklara gitmeye cesaret edemedi. Tilki Smire şüphesiz onu gözlemekteydi. Onun için çocuklardan uzaklaşmamak lazımdı. Onlara döndü. Yüzlerini görür görmez bir çığlık kopardı ve yanlarına koştu.
"Merhaba, çoban kızı Asa!"
diye bağırdı.
"Merhaba, küçük Mats!"
Nils çocukları görünce bir an nerede bulunduğunu tamamen unutmuştu. Kargalar, yanan ev, konuşan hayvanlar, hepsi aklından çıkmıştı. Şimdi o, Vemmenhönk'te bir sap yığınının üstündeydi. Bir kas sürüsünü gidiyordu. Bitişik tarlada iki küçük, smantlı da kendi kas sürülerine gidiyorlardı. Hemen taş duvara tırmanıp onlara seslendi.
"Merhaba çoban kız Asa! Merhaba küçük Mats!"
Ama bu mini minicik insan benzerinin elini uzatıp kendilerine doğru geldiğini gören çocuklar birbirinin elinden tutup birkaç adım gerilediler. Müthiş korkmuşlardı. Onların kapıldığı dehşeti görünce Nils daldığı hayalden uyandı. Şimdiki halini hatırladı. Şu çocuklara bir cin kılığında görünmekten daha kötü bir şey dünyada gelemezdi başına. Artık bir insan olmamanın utancı ve acısı yüreğine işledi. Döndü. Nereye gittiğini bile bilemeden koşup kaçmaya başladı. Fakat fundalığa vardığında Nils ummadığı bir şeyle karşılaştı. Çalılığın içinde beyaz bir nesne görünüyordu. Yanına ipek tüyü takmış beyaz kazdı bu. Ona doğru geliyorlardı. Erkek kaz, Nils'in böyle aceleyle koştuğunu görünce onun kovalandığını sandı. Çocuğu yakaladığı gibi sırtına vurdu ve derhal göklere havalandı. 15. ayrımın sonu. Sayfa 158.